Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 7. Ayrım. Bambaşka bir dünya. Bir Eylül sabahı Eren'le yola çok erken bir saatte çıkıp Çanakkale üzerinden İzmir'e geldik ve Bodrum'a doğru ilerlerken yalanımdan çok rahatsız olduğum için Allah bana acımış olmalı, anneme söylediğim gibi iki araba oluverdik. 1965 yılında Bodrum'a asfalt yol yoktu. Son derece bozuk, çukurlu, taşlı bir toprak yol üzerinde saatlerce süren eziyetli bir yolculuk yapıyorduk. Bir ara salaş bir kahvede mola verdik. Arabamızdan henüz inmiştik ki tozu dumana katarak gelen bir başka araba gözüktü, yavaşlayıp kahvenin önünde durdu. Tanımadığımız bir genç adam ve Alican Sipahi. Araba rallilerine katılan bir başka araba sever ki elbette Eren'le tanışıyorlardı. Alican ve arkadaşıyla peş peşe gittik Bodrum'a kadar. Bodrum'a inen yokuşun başına vardığımızda güneş batmak üzereydi. Arabaları durdurup indik ve aşağıda beyaz evleri, mor begonvilleri, palmiye ağaçlarıyla denizle öpüşen kasabaya baktık. Bodrum'un durgunluğunun ortasında kale, tarihin içinden fırlamış Orta Çağ hayaleti gibi yükseliyordu. Ben ömrümde böylesine alçak gönüllü, iddiasız ama aynı zamanda yüreğe dokunan muhteşem bir güzellik görmemiştim. İstanbul'da minarelerinin ardında kaybolan güneşin haşmeti burada yoktu. Rodos şövalyelerinden kalma kalenin kunt silüetinin yaslandığı ufuk önce turuncu, sonra mor oluyor, pembenin tonlarıyla çizgileniyor, güneşin kayboluşuyla birlikte mavinin skalası başlıyordu, laciverde varana dek. Güneş iyice batana kadar beklemiştik tepede, sonra aşağıya indik. Bodrum'un tek pansiyonu, Azmak başındaki Artemis ve tek oteli Halikarnas doluydu. Ali Sipahi otelin içinden ağaç geçen bungalovu telgraf çekerek kendine ayırtmıştı ama bize yer bulunamadı. Halikarnas'ın bir bölümünde tamirat vardı ve bazı Ankaralılar yeni keşfettikleri bu kasabaya hafta sonları akın ediyorlardı. Otelin işletmecisi saman sarısı saçları beline kadar inen Lena adında bir Rus kızıydı. Bize otele giden ana cadde üzerinde bir pansiyon buldu. Ev sahiplerimiz sevimli insanlardı. Çarşaflar sakız gibi temizdi. Dahası lavanta kokuyordu. Tek mahsuru kullanacağımız tuvaleti ev halkıyla paylaşacak olmamızdı. Bodrum'da 3 gün kaldık ve hep aynı iki lokantada yemek yedik. Limandaki şehir lokantasıyla Türk Mahallesi'ne giden caddenin üzerindeki İbo'nun salaş balık lokantasında. Yemek yiyecek bir üçüncü yer henüz yoktu Bodrum'da. Haşim Birkan'ın denize sıfır evi ise kasabayı ziyaret eden İstanbulluların uğrak yeriydi. Karadan yol olmadığı için tekneye binilerek gidilen yegane diskosu ise yaz sonu kapanmıştı. Bodrum'da harika iki gün geçirip üçüncü gün Ali Sipahi'yi de bizim arabaya alıp Marmaris'e doğru yola çıktık. Bodrum-Marmaris arası yol İzmir'den Bodrum'a gelişten daha da eziyetli ve zordu. Virajlı bir yolda döne döne yokuş tırmanıp döne döne inerken içimiz dışımıza çıktı ama yeşilin binbir çeşidini barındıran inanılmaz güzel ormanlardan geçiyorduk. Gökova Körfezi'nin başını tutan tepeye vardık ve arabadan inip manzaraya baktık. İnanılmazdı. Deniz bir dantel gibi koylara gire çıka köşe kapmaca oynuyordu ormanla. Sonra yokuş aşağı indik, indik, indik. Yolun iki tarafına dikilmiş ağaçların başımızın üzerine el ele tutuşarak adeta bir çatı ördüğü ince uzun yoldan ilerledik ve nihayet geldik Marmaris'e. Biz daha çok işgale uğrarız çocuklar dedim. Bu güzelliği gören deliye döner ve ona sahip olmak ister. Eğer petrolü varsa güzel manzara için kimse savaşmaz dedi Alican. Denize düşen çamlarıyla, ormanlı koylarıyla, bir burnun ardından çıkıveren gizli körfezleriyle Adeta fiyort gibi giriş çıkışlarıyla tarifi mümkün olmayan sahil başımı döndürmüştü. Yıllar sonra Marmaris'e yapılanları gördüğümde hüngür hüngür ağlayacaktım. Ne mutlu bize ki Eren'le ben en bakir halindeyken 1965 yılında keşfetmiştik bu muhteşem güzelliği. Henüz İstanbul'da kimse Bodrum ve Marmaris'ten haberdar değilken oralara gidecek şose yol, oralarda kalacak yer, lokanta, disko, bar ve yağma yokken yer gök iğrenç sitelerle, otellerle dolmamışken. İkinci evliliğe adım adım. Tatil dönüşü hemen çocuklarımı aradım. Telefonu Mehmet açtı ve onları bu kış Ankara'ya götürmemi istemediğini söyledi. Anlayamadım dedim sükunetle. Yanlış duymuştum herhalde. Ben oğullarımı her hafta sonu görmek istiyorum dedi. Mehmet, benim bir işim var Ankara'da. Para kazanıyorum. Burada kazan. Ha deyince iş bulmak kolay mı? Bulana kadar bir şeyler düşünürüz. Ne düşünecekmişiz? Bana nafaka vermeyesin diye kendini fabrikanda en alt düzeyde ücretli gösterdiğin günleri unutmuşa benziyorsun. Sana da yaranılamıyor dedi Mehmet. Sen benim için hiçbir şey düşünme mi? İşimi ben bulurum. Yalnız sana şunu söyleyeyim. Burada kaldığımız takdirde çocuklar benimle anneannem de kalırlar. Hafta sonları sana gelirler. Belki ara sıra hafta içi de alırım. Tam itiraz etmeye yelteniyordum ki beni kızdırmak için böyle yaptığını fark ettim. Yeni evli bir adam, aşk evliliği yaptığı karısıyla cici maylarını yaşarken yerinde duramayan iki aşırı yaramaz oğlan çocuğunu her an evinde niye istesin? Hadi canım sen de. Memnuniyetle dedim. Yani kabul ediyorsun öyle mi? Ne fark eder ki Mehmet? Evlerimizin arası 5 dakika. İstersen hafta içi sende kalsınlar, hafta sonları bana ver. Yok dedi. Bana hafta sonları gelsinler. Hafta sonları çocuklara annesi el koyuyordu çünkü. Narmanlı'da yine odalar değiştirildi. Bu kez anneannem benim odama geçti. Çocuklara bir çift koruganlı yatak alıp anneannemin boşalttığı büyük odaya koyduk. Ben arka tarafa bakan küçük odaya yerleştim. Piyano çocukların odasında kaldığı için sık sık kakofonik konserler dinlemek zorunda kalıyorduk ama piyanoyu koyabileceğimiz başka bir yerimiz yoktu. Her oda tıklım tıklımdı. Bir zamanlar Meral'le annesi Mahmure yengenin yattığı oda ise anneannemin yılların içinde biriktirdiği ve asla atmaya kıyamadığı eşyalarıyla doluydu. İstanbul'da kalacak olmam anneannemi sevindirmiş, annemle babamı hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu yeni duruma en çok sevinense Eren'di. Askerliğini İstanbul'un biraz dışındaki Hastal'da yapacaktı. Böylece her hafta sonu görüşebilecektik. Mehmet hiç bilmeden ekmeğime yağ sürmüştü kısacası. Şimdi sıra kendime iş bulmaya gelmişti. O yıllarda çalışmak isteyen bir kadın için sekreterlikten başka iş yok gibiydi. Bir daktilo kursuna yazılmak üzereydim ki Eren bir teklifle geldi. Renda Pouda adında bir arkadaşı Türkiye'nin ilk otomobil dergisini çıkarmak istiyordu. Arabalara çok düşkündü. Bu nedenle Eren'le iyi anlaşmışlardı. Eren'den yardım istemiş, derginin yazı işleri müdürü olmasını teklif etmişti. Eren de Renda'ya, ben bu işin hakkını verecek birini tanıyorum demiş. Eğer şansın varsa Kulin bu işi kabul eder. Deli mi neydi bu Eren? Ben arabadan, motordan hiç anlamam ki dedim. Anlaman gerekmiyor. O faslı bana bırak. Batı'da çıkan araba dergilerinden ben seçmeler yapacağım. Birlikte seçtiğim yazıları tercüme edeceğiz. Sen ayrıca araba meraklılarıyla röportajlar yapacaksın. Reklam bulma işi tamamen Renda'ya ait. Birkaç genç arkadaş var. Onlar da teknik işlere bakacaklar. Tercüme, röportaj filan yapayım da yazı işleri müdürü olmasam olmaz mı? Olmaz. Maaş alacaksın bu yüzden. Tercümeler için de ayrıca. Ne bakıyorsun yüzüme öyle Ayşe? Sabahtan akşama daktilo başında oturmaktan daha iyi değil mi? Ya beceremezsem? Ya becerirsen? Denemeden bilemezsin, öyle değil mi? Aynı gün öğleden sonra Renda'nın Sultanahmet'teki bürosuna gittik. Renda sevimli bir insandı. Hemen kaynaştık ve vakit kaybetmeden nasıl bir derdi geç çıkaracağımıza dair bir toplantı yaptık. Ebadına, sayfa adedine, kağıt kalitesine hemen o gün karar verildi. Araba meraklısı genç erkeklere hitap edeceğine göre birinci sınıf kağıt kullanılacak, lüks bir dergi olacaktı. Dergi Renda'nın bürosunda hazırlanacaktı. Benim yazı işleri müdürü işlemlerine başlamam için hemen nüfus kağıdımı, diplomamı ve temiz kağıdımı, o da neyin nesiydi, hazır edip şimdi ne olduğunu unuttuğum resmi bir makama başvurmam gerekiyordu. Temiz kağıdının ne olduğunu öğrenince gülmeye başladım. İşin bürokrasisi komedi gibiydi ve ben ilk defa öğreniyordum. Devlet denen hantal, demode çarkın vatandaşa eziyet ederek nasıl dönmekte olduğunu. Yarın dedi Renda, sabah erkenden gelin, bitirelim bu işi. Ben bu ani gelişmeden şaşkına dönmüştüm. Hem korkuyordum hem de çok memnundum. Memnuniyetim çalışacağım yerin babamın çocukluğunun geçtiği, halamın hala oturduğu, büyük babamın konağına 2 adım mesafede olmasından da kaynaklanıyordu. Böylece yıllardır ihmal ettiğim halamı ve kuzenlerimi de sık sık görebilecektim. İlk röportajı elbette Ali Sipahi ile yaptım. Röportajların yanı sıra önüme yığılan yabancı otomobil dergilerinden Eren'in işaretlediği yazıları Türkçe'ye çeviriyor, anlamadığım teknik terimleri Renda'ya soruyordum. Hafta sonları Eren, Hastal'dan doğru ofise geliyordu bir hafta boyunca neler yaptığımızı görmek için. İlk dergiyi heyecanla, özenerek hazırladık, yeni yılın Ocak ayına yetiştirdik. Aylık Otomobil Dergisi, gazete ebadında kocaman ve renkli bir dergi olarak çıktı. Güzel bir dergi olmuştu. Bir ilki başarmış olmamızı coşkuyla kutladık. O kadar yoğun çalışmıştık ki bir hafta boyunca tatil yaptık. Sonra kollar ikinci sayı için sıvandı. Her geçen gün işi biraz daha iyi öğreniyordum. Sadece çeviri ve yazılarla kalmamış, mizampaja da burnumu sokmaya başlamıştım. Bayılıyordum yaptığım işe. Her anından, her aşamasından keyif alıyordum. Dergi kolaylanır gibi olduğunda çocukları da yanımda götürüyordum. Hava güzelse ofis binasının hemen önündeki küçük parkta oynuyorlar, yağmurluysa bir masa başında boya boyuyor, resim yapıyorlardı. 1967 yılına keyifle girdim. Uzun zamandan beri ilk kez mutlu ve huzurluydum. Bana iyi kötü para kazandıran sevdiğim bir işim vardı. Anneannemin yanında ekmek elden, su gölden yaşadığım için kazandığım cebime kalıyor, bana yetiyordu. Çocuklarım yanımdaydı. Eski kocamla olduğunun aksine dergi çıkarmak, seyahat etmek, konsere gitmek gibi birlikte yapmaktan keyif aldığımız bir sürü şey paylaştığım sevgilimle hafta sonları buluşuyordum. Eren, annesiyle anneannesinin kışın kullanmadıkları yeni köydeki köşklerinde kalıyordu. Kuzeye bakan evi sadece şömineyle ısıtmak romantikti ama hele rüzgarlı günlerde insanın kemikleri donuyordu. Buna karşın harika bir manzarası vardı evin. Daha ne isterdim hayattan, sıcak bir odadan başka? Bahar yaklaşıyordu. Eren'e maden mühendisi olarak mezun olduğu fakülteden bir mesleki konferans için davetiye geldi. Bayramla da aynı tarihlere denk düşüyordu. Eren, başvurması gereken mercilere dilekçe yazarak mesleki toplantıya katılmak üzere bir aylık izin almayı başardı ve Londra'ya giderken birlikte gitmemizi istedi. Bu mümkün değil dedim. Yurt içinde 1-2 haftalık gezilere gidebilirim ama bir ay boyunca Londra'ya gitmek beni aşar Eren. Arabayla gideceğiz dedi. Yol parası yok. Otelde ben nasılsa bir oda tutmayacak mıyım? Otel parası da yok. Türk erkekleri kadınlara lokantalarda para ödetmez, yemek parası da yok. Sana sadece cep parası gerekiyor, onu da kazanıyorsun zaten. Mesele para değil, mesele anne baba. Onları da mı götürelim? Gülmeye başladım. Gerçekten komik geliyordu kulağa. Boşanmış, iki çocuklu bir genç kadın kendi parasını kazanıyor ama bir tatile gidemiyordu sevgilisiyle. Eren, senden anlayış beklemiyorum. Sen git, dön. Ben buradayım. Ben seninle gitmek istiyorum. Bu ancak evimle ipleri koparmayı göze alırsam mümkün olur. Babamın karşısına dikilip ben Eren'in arabasıyla Londra'ya gidiyorum dediğim an %99 yanıtı hayır olacak. Bana hayır dediğinde sözünü dinlemezsem babamla ilişkim kopar. Bunu göze alamam. Yalan da söyleyemem. Ne kötülük var ki birlikte seyahat etmemizde? Hiçbir kötülük yok ama babam başka bir devrin insanı. Kızının bir erkeğin peşine takılıp annemin tabiriyle Londralara gitmesi onu çok incitir. Biriyle yurt dışına seyahat etmen için illa onunla evli olman mı gerekiyor diye sordu. Ne yazık ki öyle. Evlenelim o zaman dedi. Sen deli misin? Londra'ya gideceğiz diye evlenilir mi? Bugün Londra, yarın başka bir yer. Biz hiç seyahat edemeyecek miyiz seninle? Sırf seyahat etmek için düzenlenmiş bir evlilik cüzdanı yok. O zaman biz de mevcut cüzdana göre hareket ederiz dedi Eren. O gün akşama kadar bunun bir evlilik teklifi olduğunu idrak edemedim. Ertesi gün nüfus kağıdımı istediğinde dank etti kafama, ciddi oldu. Benim çocuklarım var dedim. Biliyorum, doğduklarında Londra'daydım ben de dedi. Ben onlardan ayrılmam. Ayrılma, evimde o da çok. Eren'e evlilik muamelelerini başlatması için nüfus cüzdanımı verdim ama bu konuda ne en yakın arkadaşıma ne de anneanneme bir şey söyledim. Gerçekleşecek gibi gelmiyordu nedense. İkimizden biri bir anda şaka diye bağıracak ve oyun bitecekti. Anneannemin evinde özgürlüğümün tadını çıkarmaktan mutluydum ama nüfus cüzdanımı da vermezlik etmemiştim. Bu arada Eren Yeniköy'deki eve alıcı gözle bakmamı istedi. Madem Londra dönüşü orada yaşamaya başlayacaktım, eksiğini gediğini tespit etsem iyi olmaz mıydı? Eren'le Yeniköy'deki eve bu niyetle bir kez daha gittik. Bahçe kapısından girip yokuş yukarı tırmanırken bir an durdum ve düşündüm. Bu eve ilk girdiğimde 15 yaşlarında olmalıydım. Kolejde öğrenciydim. Kalender evlerinde oturan Ankara'dan aile dostlarımızın kızları Lale ve Serra Areller'de birkaç gece kalmaya gelmiştim. Kızlar beni Eren adındaki arkadaşlarının bir çay partisine götürmek istemişlerdi. Gideceğimiz ev Yeniköy'de Kalender'deki askerlerin konutundan bir önceki yapıydı. Çoluk çocuk güle oynaya Kalender tepesinden yokuşa inmiş, sağa dönmüş, az ileride ana girişi caddenin üzerinde olan evin bahçesine girmiştik. Tepedeki eve varana kadar erik ve elma ağaçlarının dizelendiği küçük bir yokuşu tırmanmak gerekiyordu. Sonra yukarıda iki ayrı kanadı olan kırmızı kiremitli ön balkonu sütunlu, boğaza kartal yuvası gibi tepeden bakan eve geliniyordu. Manzarası muhteşemdi. Salonu, üç basamakla çıkılan kaptan köşkü gibi cumbası ve yemek odası giriş katının tümünü kaplıyordu. Parkelerinin yıkılan eski Tarabya otelinden, merdiveninin ve trabzanlarının bir kısmı yanan Sümer Palas'tan satın alındığını söylemişlerdi. O kadar gençtim ki farkına bile varmamıştım parkenin güzelliğinin. Sonra defalarca başka gençlik partilerine geldim bu eve. Mehmet'le evliyken birlikte geldik. Eren'in verdiği bir yılbaşı partisine de uğramıştım. Hiçbir keresinde alıcı gözle bakmamıştım eve. Hatta sevgilimin evi sıfatını kazandığında dahi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 59. Devamı 8. ayrımda.